Hayatın Sesleri. Başkent'ten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize merhaba. İşte birlikteliğimiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Hayatın Sesleri'nde bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağımızı hatırlatarak başlayalım programımıza. Programı bugün de sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan kumanda masasında görevli arkadaşım sevgili Baykal Alavant ve mikrofonda ben Nigün Doruk. Sizleri de beklediğimizi programımıza hemen hatırlatalım. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program süresince bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları buralardan da programımızın kaçırdığınız bölümlerini takip edebileceğinizi hatırlatalım. Evet, Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında işte ilk müziğini sunuyor sizlere. Dedim, bırakıp gitme dedim. Saatlerimiz 15.12'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Hayatın Sesleri'ndeki ilk konuğumuzu siz sevgili dinleyicilerimizle tanıştırmak istiyorum hemen. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Ali Akın Akyol bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum.
Evet, biz deniz, kum, güneş açısından çok zengin ve şanslı bir ülkeyiz. Tabii ki tarih ve arkeoloji bakımından da çok zenginiz. Bugün birazcık işin o kısmını konuşacağız. Çünkü kültürel mirasımızı yeterince koruyabiliyor muyuz? Sahip çıkabiliyor muyuz? Bunun üzerinde birazcık duralım istedik. Şimdi arkeolojik varlığımız çok zengin dedik ama birazcık bu zenginliğimizden söz edelim isterseniz. Neler var turistlerin özellikle bizi deniz, kum, güneşin yanında tercih etmelerinin sebepleri arasında?
Şimdi başlamak gerekirse Türkiye'de ilk 10 içerisindeyiz. Bu görünen kısmı, Turizm ve Kültür Bakanlığı turizm kısmında tercih edilen 10 ülke olmak,
dünyada
ilk 10 üzerinde evet. olmak, turizm gelirimizin hep yukarıya doğru çıkıyor olması, belli sorunlara bir yere koyarsak, çok önemli bir coğrafyadayız. 3 tane kıtanın ortasındayız, geçiş bölgesindeyiz ve insan tarihinin yaşanılmış tüm süreçlerine sahibiz. İşte Avrupa'da taş devri şöyle, maden devri böyle diye boşluklar varsa da Anadolu'da yok. Ve bütün dünyanın gözü burada. Ve biz bunun üzerindeyiz. Yani bu kültürün mirasçısı bizleriz. Ve bunun farkında olmamız lazım. Yani bu çizgiden başlarsak biraz geç farkında olduk. Hani her zamanki söylemle işte bilinç oluşturalım falan. Önceden azdı, şimdi çok. Gittikçe daha da olacak, olmalı.
Zararın neresinden dönülse kârdır yani, düşüncesiyle.
Sevindiğimiz kısım son yıllarda gittikçe daha da artan hem sosyal medyada da sahiplenilen bir durum haline de geldi. Şimdi tabii biz ne zaman fark ettik? 140 yıl önce Osman Hamdi Bey şöyle söyleyelim hani bu toprakların sahibi olduğu kültür varlıklarının o coğrafyada yaşayan o dönemin de farkındalığını sağlayan ilk kişi. İlk müzeci, ilk sanatçı, hani ressam biliyorsunuz. Ve ondan itibaren biz kültür varlıkları bizimmiş, bu geçtiğimiz uygarlıklarınmış, onların mirasçısı bizmişiz düşüncesi yavaş yavaş oluştu. Kurumlar oluştu. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman yurt dışına gönderilen hani mühendisimiz de yok, hiçbir şeyimiz yok. Yani yoksunluk içerisinde giden sayılı kişilerin arasında arkeolog var. Arkeoloji eğitimini almak üzere gönderilen kişiler var. Demek ki çok önemli. Demek ki bilinç oluşmuş. Türkiye Cumhuriyeti bu bilinç üzerine temellenmiş ve o trend devam ediyor. Bazen çukurlara düşüyoruz ama eğitim sistemimizle bunu tamamlamaya başladık. Daha önce eğitim sistemimizde...
Neler yapıyoruz eğitim sistemimizde?
Evet, benim geldiğim bölüm itibariyle ben Kültür Varlıklarını Koruma Onarım Bölümü öğretim üyesiyim Gazi Üniversitesi'nde. Yani bu bizim kazancımız. Maalesef son 4 yıldır böyle bir bölüm var. Niye var? Bunlardan daha çok olmalı. Arkeoloji bölümlerimiz var. Ana kanaldan dünya literatürüne en yakın kısımdan o gelişmiş. Antropoloji bölümlerimiz var. Yine ayrı bir kanaldan gelişmiş. Sanat tarihi bölümlerimiz var. Ve diğer sosyal alanlar var. Bizim alanla ilgili 3 ana kaynak burasıdır. Yurt dışında bunlar antropoloji ana bilim dalları altında kendilerine yer bulmuşlar. Fakat ülkemizde bunlar ayrı kanallardan yol aldığı için biraz aralarında uzaklaşma olmuş. Yani sanat tarihçiler, arkeologlar, arkeologlarla mimarlar, mimarlarla işte o alanla ilgili kişiler. Ve sonradan anlaşıldı ki artık dünyada bu işler tek başına bir disiplinin değil, interdisipliner bakış açısıyla gerçekleşmeli. Kurumlarımız yavaş yavaş oluştu. Yine başladığım cümleye döneyim. Bizim bulunduğumuz kurum Türkiye Cumhuriyeti içerisinde lisans, yüksek lisans ve doktoraya sahip olan restorasyon alanındaki maalesef tek kurum. Bu iyi bir şey, varız ama çok yakın zamandır varız. Tabii ki lisans programları var, 2 yıllık programlar var ama tüm programlara sahip maalesef şu anda Türkiye'de tek kurumuz. Umarız, bunun çoğalması lazım.
Evet, umarız çoğalır, devamı gelir diyelim. Peki bu kültürel mirasın korunması çalışmaları kapsamında neler yapıyorsunuz acaba?
Önce neyimiz var, oradan başlıyoruz. Biz çalışmalarımızı tabii ki meslek alanımızla ilişkili mimarlar, arkeologlar, sanat tarihçileri ve ilgili meslek alanlarıyla çıkıyoruz. Araziye bakıyoruz. İnsan izini arıyoruz. Soruyoruz.
Arazileri kim belirliyor?
Arkeologlar diyelim. Evet. Arkeologlar ya da sanat tarihçiler arazi çalışmalarıyla beraber bir varlık, bir kültürel varlık, bütünsellik ortaya çıkarıyorlar. Diyelim ki hani çok kabaca hani çocukça konuşalım biraz. Mimarlar bunları belgeliyorlar ve ondan sonra bunların nasıl korunacağı kısmına geliyor. Ve biz orada işin içine giriyoruz. Ve tabii ki bizden sonra da müzeler, müzeciler işin içine girecek.
Peki biz, nasıl korunuyor?
Şöyle korunamıyor. Öyle diyeyim.
Eyvah eyvah.
Korunamıyor çünkü Hani bileşik kaplar teorisi gibi diyeyim. Zengin bir ülke değiliz. Hı hı. Çok paramız olsa bunları uçururuz. Ama kendi bütçelerimiz içerisinde biz bunları koruyoruz. Şöyle diyoruz biz derslerimizin ilk cümlesi. Arkeolojik kazılar bir tahribattır. Çünkü onlar bir dengeye oturdu. Hani arkeolojik kazıları şöyle düşünmeyin. Sadece toprak altı değil, su altı da. Hı hı. Yani su altından çıkardığınız bir şeyi bir hafta içinde koruyamazsanız kaybedersiniz. Sahip olduğu birikimi alamazsınız. Somut olarak kaybolur. Onun bilgisini alabilmek için bu alanla ilişkili herkesle konuşup, herkesle görüşüp koruma nedir'i doldurmak lazım. Arazide böyle söylediğimiz gibi arkeologlar buldular, mimarlar belgelediler, koruma uzmanları gitti. Malzemeyi tanımaları için önce belgelemeleri gerek. Sonra malzeme taş mı, harç mı, sıva mı, duvar resmi mi? Bunların koruma yöntemlerini bilmeleri gerek. Ve tabii ki bunları da yerinde korumayla, biz buna in situ koruma
Peki,
diyoruz.
Peki bu koruma yöntemlerini yeterince bilmiyor muyuz acaba?
Yeterince biliyoruz. Hatta çok iyi biliyoruz. Yani alaylı yetişmiş ekiplerimizle beraber son
Peki,
yıllarda...
Niye koruyamıyoruz o zaman?
Uygun kanallara yönlendiremiyoruz. Yani Hı-hı. şöyle söyleyeyim. Her yıl binli sayılarda 2000-3000 tane arkeolog yetiştiriyoruz. O kadar sanat tarihçi, tarihçi, mimar yetiştiriyoruz ama bunlardan bürokraside iş bulabilenleri, kadro bulabilenleri yüzde değil, binde Hı-hı. oranlarda. Öyle olunca yapılacak işler var ama kişi bazında bunlar çok gerideyiz.
Peki sadece sizin az önce bahsettiğiniz su altından çıkarılanlar değil, bir de doğa olaylarına maruz kalanlar var. Depremlere, yangınlara, sellere, iklim değişikliklerine bu bile etkiliyor tabii ki.
Ve tabii ki insan etkisiyle. Evet, yani şehirler kuruluyor, şehirlerimiz genişliyor ve işte en başta başladığımız gibi Anadolu'da boş hiçbir yer yok. Hı hı. Ayağınızı bastığınız her yer arkeolojik alan. Ve biz bu kültür varlıklarıyla beraber yaşamanın şartlarını oluşturmalıyız. Hı hı. Yani beraber nasıl yaşayabiliriz geçmişle? Tahrip etmeden, ortak menfaatle. Hı hı. Söyleyeceğim genelde bu olacak. Yani biz geçmişi tahrip etmeden, günümüze taşıyarak, onu koruyarak. Çünkü biz bu kültürün mirasçısıyız. Bu coğrafyada ve bunu tahrip edersek onların getirdiği yazıları, giysileri, hayata bakış açılarını bilemeyeceğiz.
Peki bu tahriplerin onarımlarını da mı yapamıyoruz?
Yapmaya çalışıyoruz. Yani dediğim gibi bir hedef var. Buna yetişmeye çalışıyoruz. Yani kazılarla ortaya çıkan her yıl o kadar çok envanterlik malzememiz var ki müzelerimizin depoları dolu. Müzelerimiz yeterli değil. Açık alanlarda bunları sergilemek için bütçeler, yürüyüş alanları, bunları yapmakta zorlanıyoruz. Son yıllarda yapılıyor. İnsanların ilgisi arttı. Çünkü aynı dediğim gibi ilgi varsa, talep varsa arkeolojik alanlar da buna dönük olarak reorganizasyonla beraber yürüyüş alanları, broşürler, ilgi alanlarına dönük kitaplar, sosyal medyada gruplar, işte şu mahallemdeki şu çeşmeyi sevenler derneği gibi dernekler oluşmaya başladı ve bir sahiplenme. Ben hep derslerine başlarken bizim alanlarda müzecilik dersleri de veriyorum. Diyorum ki kim doğduğu evde yaşadı acaba? Yaş grubu 17-18 yaş. Hı hı. Ben bu dersleri 15 yıldır veriyorum. Oran hiç değişmedi. %3-5. Doğduğu evde yaşayan bir kültür değiliz. Doğduğu evde dediğim tabii ki dışarı evet. çıktığınızda mahalleniz, onun taşı, camisi, yakında gördüğünüz tepedeki kale, onların size bir mesajının aksetmesi için birkaç nesil geçmesi lazım. Şehirleşmeyle beraber 3-4 nesil, yani şehirleşme yani kent bazında Hı-hı. almıyorum. Tabii küçük yerleşimler, köyler de bir şehircilik çeşitleri. Bizim bulunduğumuz ortamdan mesajı alabilmemiz ve hazmedebilmemiz için birkaç nesil, tabii ki ondan sonra da koruma. Bu benim dedemin yaptığı konak. Dedem burada doğdu, babam burada doğdu, ben de burada doğdum. Şuradaki çizik kapıdaki benim işte kafamı çarptığım ya da geçerken evet. çizdiğim mesaj budur. Hı hı. Ve tabii ki koruma bilinci de böyle gelişir. Eğitim buna hizmet ediyor mu? Etmeye başladı ama daha çok yolumuz var.
Evet, şimdi tabii kültürel miras açısından bu kadar zenginlik ve çeşitlilik aslında uluslararası düzeyde de çok büyük sorumluluk yüklüyor bize ama biz henüz o sorumluluğu omuzlarımıza alamadık galiba.
Kısmen aldık diyelim çünkü Türkiye Cumhuriyeti 1980'li yıllardan itibaren Venedik tüzüğü gibi herkesin bildiği Hı-hı. tüzüklerden başlayayım. Bu tip uluslararası tüzüklere ya da kararlara, kontraklara tabi taraf. Yani biz kültürümüzü sadece kendimiz için değil dünya kültür mirası içinde korumak durumunda olduğumuzu angaje ettik. Yani imzaladık bunları. Meclisimizde kanunlar çıktı. Söz verdik. Biz bunları hak ettiği şekilde koruyacağız diye. Zaman zaman sorunlar yaşıyoruz. Yani genelde sorunlarımız gene bildiğimiz gibi. Yani kadrolarımız sınırlı. İşte bütçelerimiz başka. Yani işte yol mu yapalım, şunu mu yapalım derken biraz biliyorsunuz sanat kültürden tırpanlanan şeylerimiz oluyor. Ama trend yukarı doğru. Sosyal medyada başka yerlerde son dönemlerde hani yukarıya çıkan tansiyonu yükselten örnekler, işte bu ne oluyor, bu kaleler ne oldu gibi örnekler bizi sevindiriyor. Anlıyoruz ki artık insanlar kültür varlıklarının farkında, korumak için de bir süreç içindeler. Eksikler var, hani tanımlamada eksiklikler var. Yani önceki neydi, bu bir taştı, şimdi onu yapan insan el kültür giyildi. Artık bundan sonra üstüne burada bu uzman, bu işte çiçek, bu motif gibi daha detaylı.
Biz eğitimle bunu aşacağız diyorsunuz.
Evet, artık oradayız.
Aslında tabii arkeolojik zenginliğimiz bizi, ülkemizi bir dünya markası haline de getirdi. Örneğin Side'ye baktığımızda Side'nin o arkeolojik zenginliğinin Side'yi markalaştırdığını biliyoruz. Alanya'yı ziyarete giden Kaş Kekova'daki batık şehri ziyaret etmeden de dönmüyor. Yani böyle de bir zenginliğe sahibiz. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor aslında.
Türkiye'ye gelen herkes mutlaka İstanbul'a geliyor. İstanbul'a gelen herkes Ayasofya'yı ziyaret ediyor. İstanbul'a gelen 4 milyon kişinin tamamı ayrıca Topkapı'ya, ayrıca işte Karya Müzesi'ne, oradaki tarihi yarımadayı mutlaka geziyor. Ve bu zenginlikle beraber Antalya mesela. Antalya, İzmir çevresinde neredeyse 50'ye yakın tarihi kent var. Bunlar geziliyor. Bunlar bizim vitrinimiz. Yani dünyada kime sorarsanız İstanbul'u, Antalya bölgesine, yani Turkish Riviera denilen, bizim yapmamız gereken tabii ki bunları, kültürü öne çıkar. Yani bizde bakanlığımızın hani kültür ve turizm, bunlar birbirini öne çıkarsa sorun oluyor. Hani bir kısım maddiyatçı bakarsak kültür altta kalacak. Bunların denge de giderek halka ya da misafirlerimize diyeyim, turistlere iyi sunulması ve tabii ki en son geldiği yerde müzelerin de eğitimcilerle donatılması, eğitimin çocuklardan itibaren başlaması, farkındalığın o yaştan başladığı zaman, hatta okul öncesinden başlayarak ileride daha bilinçli, kültürünü bulunduğu mahalleden başlayarak bilen, koruyan insanlar yetiştirmemiz bizim için sorunun çözümü olacaktır. Yani eğitimi almış, müzelere gitmiş, müzeyi yaşam alanı dışında görmeyen, biz çocuklarla eğitimde gidiyoruz, diyoruz ki müzede şarkı söyleyelim, yemek yiyelim, piknik yapalım, ip atlayalım ve müzedeki o katı şeyi kıralım. Yani vitrinlerle bizim aramızda bir bariyer olmasın. Onlar bizim kültürümüz, geçmiş dönemlerin kültürü, dünya kültür mirası. Anlamaya çalışalım. Midas kimdir bilelim. Yakın dönemdeki işte figürlere bakalım. Ama figürlere takılmayalım. Hani bizim kahramanlar tarihi olan eğitim sistemimizi aşalım. İşte oraya aldın verdin değil de niye? Hani sorusu, neden sorusu, daha analitik bakalım. Bu coğrafyanın mesajını alalım. Evet.
Öğretmenlere ve ailelere de tabii ki çok büyük görevler düşüyor bu arada eğitime katkıda bulunmak adına.
Tabii ki. Yani mutlaka kültür alanlarına gitsinler. Tatillerinin bir kısmında farkındalık yaratmak için çocuklarına ve kendilerine. Artık müzeler...
Kültür gezilerini çok sevmiyoruz galiba.
Seviyoruz.
Artık yabancı turistler kadar. Seviyor
muyuz? O kadar düşkün değiliz. Evet. Yani bir Japon turistleri bir yere koyalım. Yani biz ortalardayız ama yavaş yavaş o da kırılıyor. Yani artık daha mobiliz. Herkesin arabaları var. Tatillerin bir kısmı mutlaka müzeler haline geldi. Çünkü artık erişilmez değil. Yıllık kartlar var. Onlar sunuluyor. Pahalı değil, hani ailece gezilebilir ama hani bir kere verdiğiniz zaman dünyanın hiçbir yerinde, bakın bunu söyleyeyim, Avrupa'da da bir kart alıp 3. müzeden itibaren hani 300-500 tane müzemiz var. Gezebileceğiniz bir platform da yok maalesef.
Evet, kültürümüze sahip çıkmalıyız aslında.
Kesinlikle.
Çok teşekkür ediyoruz bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Umarız o bilince bir an önce ulaşacağız ve daha güzel şeylerini kültürel mirasımızın, varlıklarımızın konuşmak dileğiyle bugün için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ediyorum ben.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Ali Akın Akyoldu konuğumuz. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz. Gamsız yaptı dünya beni, kadere razıyım ben, yorgun
ve şikayetsiz. Her şeye hazırım ben, gamsız yaptı dünya beni. Kadere razıyım ben, yorgun ve şikayetsiz. Her şeye hazırım ben. Ekmeksiz soğansız hayatın tadı yok. Ekmeksiz soğansız hayatın tadı yok. Benim olmayan güzelin adı yok. Benim olmayan güzelin adı yok. Olsun varsın biz yine de memnunuz. Bu dünyada olmazsa ahirette huzur buluruz. Olsun varsın biz yine de memnunuz. Bu dünyada olmazsa ahirette huzur buluruz. Yolsuz yaptı dünya beni. Yolları görmez oldum. En sonunda anladım. Sus oldum, sus pus oldum. Yolsuz yaptı dünya beni. Yolları görmez oldum. En sonunda anladım. Sus oldum, sus pus oldum. Ekmeksiz soğansız hayatın tadı yok. Ekmeksiz soğansız hayatın tadı yok. Benim olmayan güzelin adı yok. Benim olmayan güzelin adı yok. Olsun varsın biz yine de memnunuz. Bu dünyada olmazsa ahirette huzur buluruz. Olsun varsın biz yine de memnunuz. Bu dünyada olmazsa ahirette huzur buluruz. Arsız mı yaptın bizi? Hep beraber bulduk mertebemizi. Gaddar dünya, arsız mı yaptın bizi? Hep beraber bulduk mertebemizi. Olsun varsın biz yine de memnunuz. Bu dünyada olmazsa ahirette huzur buluruz. Olsun varsın biz yine de memnunuz. Bu dünyada olmazsa ahirette huzur buluruz. Olsun varsın biz yine de memnunuz. Bu dünyada olmazsa ahirette huzur buluruz. Olsun varsın biz yine de memnunuz. Bu dünyada olmazsa ahirette huzur buluruz.
15.30 Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesli Radyosu stüdyolarından canlı olarak. Ve şimdi bir telefon konuğumuz var. Gent Kültür Merkezi Program Sorumlusu Sayın Attila Bakıroğlu telefon attığımızda. Efendim merhabalar, iyi günler.
Merhaba, iyi günler.
Gent Kültür Merkezi De Central 10-14 Şubat tarihlerinde Gent 1. Bağlama Festivali'ni düzenliyor. Şimdi bu festivalle ilgili dinleyicilerimizi bilgilendirmek istiyoruz. Birincisi dedik Bağlama Festivali'nin. Birazcık festivalin içeriğinden ve düzenlenme şeklinden söz eder misiniz lütfen?
Evet, tabii ki. Öncelikle ben Atilla Bakıroğlu, Belçika Gent Kültür Merkezi De Central Program Sorumlusuyum. Biz burada kültür merkezimizde 22 yıldır düzenli konserler ve festivaller düzenliyoruz. Türkiye'den gelen gruplarla özellikle Türkiye'nin tanıtımını yapıyoruz. Bu Gent Bağlama Festivali birkaç senedir düşündüğümüz bir şeydi. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı, İstanbul Üniversitesi ile görüşmelerimiz olmuştu daha önce. Bu sene gerçekleştirebildik ilkini. Festivalde Türkiye'den gelecek çok bayağı bir kalabalık bir grup konuklarımız var.
Kimler katılacak?
Türkiye'den İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden öğretim görevlileri var. Önce örneğin Ankara'dan da Bengi Bağlama üçlüsü var. Okan Murat Öztürk var, Erol Parlak, Sinan Ayıldız, Erhan Uslu, Deniz Güneş, Adnan Koç, Cihangir Terzi. Bir de Kadın Ozanlar akşamımız var. Mercan Erdincan, Ayfer Vardar, Dilen Akıncı, Özge Çam'la. Bunun yanında Fransız ve Belçikalı müzisyenler de katkıda bulunuyor festivale. Gerek bağlamada gerek başka enstrümanlarda. Örneğin Eleonora Fournier ve Hilde de Klerk. Böyle projelerimiz var. Belçikalı Türk müzisyenlerin birlikte ortak çalışmalar için hazırladıkları. Yani konserler olacak, workshoplar olacak. Bağlama ve Türk halk müziği üzerine tanıtıcı. Ustalık sınıfları olacak. Usta hocaların burada ileri seviyede bağlama çalanlara ders verecekleri sınıflar. Gene çok önemli bir kolokyum düzenliyoruz. Türkiye'den ve Belçika'dan katılımcılarla. Bağlamanın ilk kez bağlama Belçika'da müzik okullarında bir enstrüman olarak tanındı. Bu sene ve müfredata alındı. Onun Belçika'da entegrasyonu, uyumu ile ilgili bir çeşitli hocaların sunum yapacakları bir tartışma, bir kolokyum düzenliyoruz.
Evet. Peki tüm bunları düzenlerken ki amacınız neydi?
Bunları düzenlerken ki amacımız hem bağlamanın burada Belçika'da tanıtımını yapmak, bağlamanın çeşitliliğini, çeşitli enstrümanlarla, yani çok çeşitli şeyleri de olduğunu göstermek. Burada önemli bir Türk azınlık var. Onlara da kendi kültürlerini yaşama olanağı tanımak. Daha çok tanıtımını yapmak bağlamanın ve Türk müziğinin. Bu evet. Konuda Türkiye'den de Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan da bir önemli bir destek aldık. Bu sene ilk defa gerçekleştireceğimiz festival için.
Evet. Peki bugün itibariyle başladı festival. Şu ana kadar ki geçen süreç nasıldı? Nasıl bir ilgi bekliyorsunuz?
İlk defa ya, büyük bir ilgi var festivale. Şu anda bayağı bir biz çok da demokratik tutuyoruz. Bilet fiyatlarımız da 4 gün için 10 euro. Seyirciler bütün konserlere katılabilecekler. Bu akşam başlayacağız. Şu anda ilgi çok gibi gözüküyor. Yani bu akşamdan sonra önümüzdeki günlerde özellikle workshoplar falan başlayacak. Bayağı ilgi var.
Evet. Peki Gent Kültür Merkezi olarak bundan önce ne tür faaliyetleriniz oldu? Onlara ilgi nasıldı?
Biz genelde dünya müziği yapan bir kültür merkeziyiz ama ben burada Türk programı sorumlusuyum. Ben genellikle Türkiye'den gelen gruplarla konserler düzenliyorum. Ayrıca her yıl bir İstanbul Express adında çok geniş yelpazede müzik türlerinin, Türkiye'den müzik türlerinin tanıtıldığı bir festival de düzenliyoruz. Çok ilgi oluyor. Çok özellikle bu İstanbul Express Festivali'ne Belçikalılar çok daha fazla ilgi gösteriyorlar. Yani konserlerimizde aylık konserlerimiz var. Bir de bizim kendi bünyemizde, kültür merkezinin bünyesinde bir müzik okulumuz var. Bu okulda da bağlama, ut, kanun, perküsyon, darbuka, bendir ve keman dersleri de veriyoruz. Yıllardır, yani 15 yıldan daha fazla bir süredir. Çok ilgi var. Çok yani yaptığımız şeyler herhalde Belçika'da tek sanıyorum. Bağlama festivali de ben daha önce Belçika'da bunu düzenlediğini duymadım. İlk defa böyle bir 4 günlük büyük festival yaptık. Başarılı geçiyor çalışmalarımız.
Bağlama Belçika'ya çok mu uzak bir saz acaba?
Tabii ki Belçika müziğine çok yakın bir saz değil. Ama yıllardır onu da şeyine, burada tanıtımla uğraşıyoruz. Ve diğer Belçika, yani Batı enstrümanlarıyla da uyumunu sağlamaya ve bunu da seyircilere göstermeye çalışıyoruz.
Evet, Türk sazları ve Türk sanatçılarıyla düzenlediğiniz ilk festival ya da ilk etkinlik değil tabii ki bu. Daha önceki düzenlediğiniz etkinliklerde, çalışmalarda, festivallerde Türk sazlarına, sanatçılarına, orada yaşayan Türklerin mi ilgisi daha büyüktü yoksa Belçikalıların ya da diğer yabancıların mı?
Çok değişiyor. Şimdi düzenlediğimiz konser
içeriğine bağlı.
Böyle göre çok değişiyor. Belçikalılar özellikle daha fazla Türk klasik müziğine ilgi gösteriyorlar. Biraz daha, yani oran Türk halk müziğine biraz daha düşüyor. Tabii Türklerin Türk halk müziğine ilgisi çok daha fazla oluyor. Örneğin ya bir klasik müzik grubu getirdiğimiz zaman Belçikalıların daha çok ilgisini çekiyor. Ya da bir daha çok dans olduğu zaman, mesela Mevlevi grubu falan getirdiğimiz zaman Belçikalıların da çok ilgisi oluyor. Ama genelde düzenlediğimiz festival olduğu zaman hem Belçikalılardan hem de Türklerden bayağı bir ilgi görüyoruz.
Evet, bakalım.
Rutin konserlerin dışındaki festivaller daha fazla ilgi görüyor.
Evet, bakalım bağlama festivaline ilgi nasıl olacak? Bugün başladı, ayın 14'ünde sona erecek. Buradan Belçika'ya sınıra yakın ya da Belçika'da yaşayan tüm dinleyicilerimizi de davet etmiş olalım, değil mi Sayın Atilla Bakıroğlu?
Evet, evet, bütün dinleyicilerimizi davet etmek isteriz. Çok gerçekten çok güzel bir festival olacak. Türkiye'den çok değerli sanatçılar geliyor, çok değerli öğretim üyeleri. Hem akademik olarak hem de icracı olarak çok değerli müzisyenler. Yani bunları belki Türkiye'de bile bir arada göremezler. Onun için ben herkesi davet ediyorum. Gent'te festivale bu akşamdan itibaren pazar gününe dahil olmak üzere konserler ve workshopları.
Size kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Festival sonrasında yine birlikte olmak dileğiyle. Teşekkür ediyoruz Sayın Atilla Bakıroğlu. Sağ olun, var olun.
Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Belçika Gent Kültür Merkezi Program Sorumlusu Sayın Atilla Bakıroğlu'ydu telefon konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Gözyaşlarım durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha. Senede bir, bir gün daha olmadı.
Maddeden yapılmışsa bir gün sana dönecektir derdin ya sen. Dönersen bırakma, dönersen bırakma.
Önlediğime duvarlar örseler, kara sevdam her gün öldürseler, kör bıçığım kimseleri kesemem. Yine deli.
kadar sandak. İşimiz gücümüz yemek. İşimiz gücümüz yemek.
Yemek.
İşimiz gücümüz yemek.
Yemek.
İşimiz gücümüz yemek.
Yemek.
İşimiz gücümüz yemek.
Evet, köşemiz başladı. Şefimiz sevgili Özgür Aksu'na bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldin sevgili
hoş
Özgür.
Merhabalar.
Yine çok güzel bir tarifle. Evet, ben fotoğrafını gördüm. Birazdan dinleyicilerimiz de görecekler. Sözü sana bırakıyorum.
Evet,
ne tarif ediyoruz
bugün? Sakız kebabı yapacağız. Şimdi sakız kebabı deyince içine acaba damla sakızı mı koyacağız diye düşünmesinler. Sakız bizde yöresel adıyla kabağa verilen attır. Sakız kabağı
bildiğimiz
diye geçer.
Kabağı.
Bildiğimiz kabaktır o yeşil olan. Kabağın 4-5 çeşidi var farklı farklı şekillerde. Su kabağıdır, bal kabağıdır, turuncu kabaktır. Bu da bizim kullandığımız sakız kabağı dahil olmak üzere birçok çeşidi var. Hı hı. Ama en çok bildiğimiz budur yemeklerde kullanmış olduğumuz. Kabak tahmin ettiğimizden çok daha eski bir kültüre sahip. Aynı zamanda çok faydalı. Öyle bir şeye saymıyoruz aslına baktığımızda, basit gibi geliyor ama çok gerçekten faydalı bir besin. Mesela sebze olarak biliriz ama meyvedir. Kabak. Bunu yanlış biliriz mesela. Domates de aynı şekilde meyvedir. Ama biz sebze olarak...
Ama sebze olarak evet biliriz. Öyle
biliriz,
de tüketiriz.
Öyle biliriz ama...
Sanki meyve deyince çiğ yenilirmiş gibi
işte
düşünüyoruz.
Kabak da çiğ yenilir. Hiç denediniz mi mesela?
Denemedim.
Deneyelim.
Hayır. Deneyelim.
Deneyelim.
Peki nasıl? Normal soyup yiyecek
tabii, miyiz? Tabii normal soyup. Tabii o göbeğini yemeden yeşil bölümünü yiyerek. Hı-hı. Çünkü göbeği biraz yumuşak kalır.
Evet.
Yemekte zorlanabilirsiniz. İşte o zaman sakızla dönüşür işte.
Hmm.
O yüzden sakız kebabı, sakız kabağı diyorlar. 7000 yıl öncesine dayanan bir tarihi var. Arkeologların çalışmalarına göre ilk Meksika'da bulundu kabak. Daha sonra Amerika'ya, Güney Amerika'ya doğru kaydı. Ondan sonra Avrupa'ya, oradan Anadolu'ya. Yani bize ait değil aslında kabak.
Hmm. Ama sanki hep bizimmiş gibi.
Hep öyle düşünüyoruz ama bizim değil. İşte Meksika'dan Amerika, oradan Avrupa sonra bize geliyor. Çok faydalı. Gerçekten böyle yarım saat, bir saat konuşabiliriz faydalarını. Ben birkaç özelliğini söyleyeyim hemen.
Lütfen.
En azından. Ama önce şunu söyleyeyim. Vitamin değerini kaybetmemek için mümkün olduğunca buharda pişirmeyi tercih edelim kabakta.
Hmm.
O faydalarını, şimdi sayacağım faydalarını kullanabilmemiz için. C ve B vitamini yönleri oldukça zengin. Antioksidan özelliği var. Yaşlanma karşıtı aynı zamanda, öyle bir faydası var. Kabağın ince dilimler, böyle şeffaf dilimler halinde yüzümüze koymamız... cildimizin tazelenmesine sebep olur. Çok faydalıdır. 17 gram yaklaşık C vitamini bulunuyor 100 gramlık bir kabakta. C vitamini konusunda da çok başarılıdır.
Evet, çok zengin.
Sindirim dostudur. Lif oranı çok yüksek olduğu için diyet listelerinin en üstlerindedir hep kabak. Hep mutlaka kullanılır. Bağırsak dostudur aynı zamanda. Mesela ameliyat olmuş hastalara kabak yedirilir. Çünkü hafiftir ve sıkıntı yaratmaz. Öyle de bir özelliği var aynı zamanda. Yağ oranı çok düşüktür. O yüzden işte diyetlerde çok fazla kullanılma sebeplerinden birisi de odur. Kilo aldırmaz. Besleyicidir ve kilo aldırmaz. Soğuk algınlığında doğal bir ilaçtır. Soğuk algınlığı dönemlerinde bol bol kabak yiyebiliriz. Zengin bir manganez kaynağıdır. Bu ağrıları giderir mesela. Kramp ağrıları ve buna benzer ağrılara iyi gelir. Yoğun bir mineral deposudur ve vücuttaki mevcut mineralleri de harekete geçirir. Bu da tabii ki kemikleri güçlendiren bir özelliğe sahip ve buna benzer bir sürü faydası var.
Genelde de yoğurtla tüketilir değil
evet,
mi?
Evet, yakışır çünkü.
Evet, dereotu
çok
olmaz
yakışır.
Sanki.
Evet. Bir sürü yapılma şekli, kullanılma şekli var.
Biz bugün peki nesinden söz edeceğiz?
Biz bugün etli sebze yapacağız. Yani hem et hem sebze hem kabak beraber kullanacağız. Sakız kebabından kastımız sakız dediğimiz kabağımız, kebap dediğimiz içinin sebzeli etli bölümü. Ve üzerine bir de bir beşamel sos yapacağız. Daha sonra fırınlayacağız. Çok lezzetli, aslında çok da zor değil. Ve sunumu da çok güzel. Facebook sayfamızdan görebilirler hayatın seslerinden.
Şu anda görebilirler herhalde dinleyicilerimiz.
Evet. Ki tarifin detaylarını, neler var reçetede, onları da görebilirler. Hatta kabağın faydaları dahil. Hepsini Facebook sayfamızda hayatın seslerinde görebilirler.
Evet.
Önce et ve sebze malzememizi yapacağız. Ondan sonra beşamel sosumuzu en son üstüne hazırlayıp dökeceğiz. Ve kabağımızı hazırlayacağız. Bu kadar, sonra fırınlayacağız. Malzemelerimiz... Kuzu etiyle yapıyoruz. Kuşbaşı doğranmış. Yaklaşık 400 gram. Bu 4 kişilik bir yani ikişer porsiyondan diyelim.
Evet.
İkişer porsiyon. 4 kişiyi aldık da doyurur.
Yani 4 kabak diyebilir miyiz?
Yani bir porsiyonda 2 kabak var.
Bir porsiyonda 2 kabak.
Yani 8 kabaktan yapacağız bunu yaklaşık olarak. 2 su bardağı sıcak su ihtiyacımız var. 1 adet küçük soğan, 1 adet küçük havuç, 1/4 bir kereviz. Kerevizin tam içini kullanacağız, göbeğini. 1 adet defne yaprağı, 1 çay kaşığı toz karanfil ve tuza ihtiyacımız var. Sebzesi içinse adet belirlediğimiz kadar kabak, 1 adet orta boy domates, 2 yemek kaşığı ezilmiş domates ya da konserve ya da püresi, 4-5 yaprak taze nane, 1 yemek kaşığı da tereyağı. Beşamel sosu için de 2 yemek kaşığı un, 1/4 su bardağı süt, sonra da 2 yemek kaşığı süzme yoğurt. Bu kadar.
Evet. Kaçırdılarsa Facebook sayfamızdan takip edebilirler.
Tabii, akılda tutmak da zor tabii ki. Facebook sayfasından takip edebilirler. Önce etleri tereyağında kavuruyoruz. Ama nasıl kavuruyoruz? Kurutana kadar değil. Çünkü tekrar fırına girecek. Yani derler ya, şöyle bir çevireceğiz.
Evet.
Bir çevirmemiz yeterli. Çünkü tekrar fırına girecek. Doğradığımız kereviz, soğan ve havuçları, ki bunları minik minik doğramamız, tavla zarı büyüklüğüne doğramamız yeterli olacaktır. Üzerine ekleyeceğiz etlerin. Daha sonra karanfil ve defne yaprağı. Bu da aromayı dengelemek için. Yani kerevizin...
Sonra alacağız o defne yaprağını, değil mi?
İstersek alabiliriz, istersek evet, kalmasın istiyorsak kalabilir. Sonra işlemin sonuna yakın domatesi ve domates püresini üzerine ekliyoruz en son. Ve baharatını atıyoruz keyfimize göre. Tuzumuzu, karabiberimizi, kırmızı biberimizi. Seviyorlarsa etle beraber kimyonunu ya da baharlarını. Sonrasında kabakları boydan böleceğiz. Yani dikine, ortadan ikiye keseceğiz. Evet. Göbek bölümünü alacağız. Yani o çekirdek bölümünü alacağız. Bir kayık, bir sandal haline gelecek. Sonra bunu sıcak suda yumuşatacağız. Kaynar suda değil. Sıcak bir suyun içine az bir şey bırakacağız. Böyle 1-2 dakika sonra tekrar alacağız. Yumuşayacak sadece.
Evet.
Sonra ayrı bir tencerede tereyağını kavuracağız. Unla beraber çevireceğiz. Sonra kokusu çıktıktan sonra karıştırarak sütü koyacağız. Standart beşamel sos yapıyoruz. Fokurdadıktan sonra da alacağız. İçine süzme yoğurdu koyup, 2 kaşık süzme yoğurdumuz var. Karıştıracağız ve onu yedireceğiz. Koyulaşmasını sağlayacağız.
Beşamel sosun içinde de süzme yoğurdunu ilk kez duydum ben.
Çok daha güzel oluyor. Hatta evet, biraz da muskat rendelerlerse aroma olarak olacak. Çok da lezzetli evet, olacaktır. Karabiber de koyabilirler. Sonra o yumuşattığımız sudaki kabakların içine etimizi ve sebzemizi, o sotelediğimiz harcımızı koyacağız. Daha sonra hazırlamış olduğumuz o beşamel sosu üzerine gezdireceğiz. Ve daha önceden 200 derecede ısıtmış olduğumuz fırında yaklaşık 20 dakika o beşamel sosun üzeri, ki resimde de görülüyor şu an. Hafif kadar böyle kızarınca, kahverengiye yaklaşık yanmaması için gayret edelim. Göz temasını kaçırmayalım. O fırınların camlı olmasının sebebi odur. Evet. Yani keyfe keder konulmamıştır o camlar. Yani oradan takip etmek gerekiyor.
Yok, biz genelde açıp bakarız ama.
Açıp bakmayalım. Onu. Çünkü içerideki o homojen sıcaklığı kaybetmektir problem. Geciktirir ya da istenilen aromanın içinde saklı kalmasına engel olur. Açmamak en güzelidir.
Bir de biraz daha kuru oluyor herhalde, değil mi?
Kurutur.
O kadar sık açınca.
Tabii kurur. Kurumasına da engel olalım. 20 dakika pişireceğiz. Sonra çıkardıktan sonra üzerine isterlerse, sevenler olursa, kırmızı biber ve tereyağını az bir şey tavada yapıp şöyle hafifçe üzerine gezdirebilirler. İsteyenler, seviyorlarsa zeytinyağı gezdirebilirler. Farklı sunumlar yapabilirler. Daha sonra servise koyup afiyetle de yiyebilirler. Sıcak yenmesi tabii tavsiyedir.
Tavsiye
çünkü
edilir.
Beşamel üzerindeki eridikten sonra hemen yemekte fayda var.
Evet. Ertesi güne kalırsa da yine börek gibi
aynen, zaten
kadar
bir süre
güzel
sonra
görünüyor ki.
Üzerini kaplıyor zaten o beşamel sos. Sanki üzerinde kaşar erimiş gibi kapladığı için. Ertesi günde tavada ısıtıp ya da fırında tekrar ısıtıp yiyebilirler.
Evet, çok hoş. Gerçekten çok değişik kalmaz.
Kalmaz.
Değil mi?
Emin olun kalmaz. Şimdiye kadar kaldığını görmedim. Çünkü çok hafif olduğu için ki iki kabak, yani o da tam tek kabak oluyor aslında. İkiye bölünmüş ortadan tek kabak. Çok basit, çok keyifli bir seferde yeniliyor.
Evet.
Ertesi güne kalmaz. Garantisi var.
4 kabaktan.
Aynen öyle. 4 kişiye.
4 kişiye çıkabilecek. Evet, çok güzel. 1 kiloya da muhtemelen o kadar giriyor
yaklaşık
zaten.
Yaklaşık 5 tane falan gelir 1 kiloya orta
evet,
boylardan.
Evet.
Eğer büyükse kabaklar 4 tane gelir.
Hele ki şimdi mevsimi de
değil çok mi? Da güzel olur.
Vitamin ya da işte vücudumuza sağladığı yararlar dolayısıyla
çok
da
faydalı.
Tercih edeceğimiz bir meyve.
Meyve. Artık bundan sonra meyve diyeceğiz.
Bundan sonra meyve diyeceğiz. Hatta çiğ de tüketeceğiz.
Tüketsinler. Mesela normal yaptıkları salatanın üzerine bu kalın dişli olan jülyen rendelerini oradan o yeşil taraflarını rendelerlerse zaten istedikleri o yeşil bölümü, lezzetli bölümünü de alırlar. Ve böylelikle de muhteşem bir salataya renk vermiş olurlar.
Evet, çok
artı,
hoş.
Artı galeta ununa ya da pane harcına jülyen kibrit gibi doğranmış o yeşil kabuklarını kızartıp da yiyebilirler. Öyle olunca çok güzel oluyor. Patates gibi böyle ince parmak parmak oluyor.
Allah Allah.
Onda da kullanabilirler.
Daha kaban demek ki ne kadar çok bilmediğimiz
neler.
Çeşitleri, tarifleri var.
Tabii püresinde yapabilir. Kabak püresi vardır.
Kabak püresini nasıl yapıyoruz? Şöyle kısacık.
Çok aslında basit. Normal püre yapar gibi. Rendeliyoruz kabağı. Hı-hı. Sütle beraber hafif de un içine koyup koyulaştırıyoruz. O bir püre haline geliyor. Hı-hı. Ondan sonra da çıkardıktan sonra yemeğin üzerine dökebilirsiniz. Yanında da yiyebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız kullanırsınız.
Süper. O zaman bin bir derde deva kabağı bu şekilde ve yine senin tarif ettiğin şekillerde de tüketmeyi, özellikle de çiğ tüketmeye de devam ediyoruz.
Dediğim gibi buharda yaparlarsa vitaminleri de kaçmamış olacaktır.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tarifti.
Haftaya bakalım ne sürprizlerle geleceksin.
Bakalım haftaya
geleceksin.
Neler olacak.
Dinleyicilerimizle. Ben de dahil. dört gözle bekleyeceğiz sevgili Özgür Aksu'na. Çok teşekkür ediyoruz bu hafta
için. Ben teşekkür ediyorum.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, işte bugün de Hayatın Seslerini bitiriyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten sizlere merhaba diyeceğiz. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Baykal Alavant ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Kuyruğundan boya, suya dayanıklı cam.